Ayrım 14, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 145. Postoyna. Kampta kaç kişi var şu anda diye sordu Ketil. Üst kattaki kapalı kısma çıkarken vakit geçirmek için sorulmuş, gereksiz ve cevabı hiçbir işe yaramayacak bir soruydu. Yaklaşık 120 kişi dedi Maya. Ketil ciddi bir tavırla sayıyı not etti. Kampa gelmeden önce Ljubljana'daki kampta yer sıkıntısı baş gösterdiği için bu kampın ilave olarak 2 yıl önce açıldığını öğrenmişti. Ülkedeki 2 kamptan biriydi burası. Buraya ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen kaçak göçmenlerle başvurusu devam eden sığınmacılar getiriliyordu. Son gruptaysa Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Slovenya'ya gelenler bulunuyordu. Bu sığınmacılar Slovenya'yı Avrupa'ya geçiş için kolay hedef görüyorlardı. Hepsine üzeri üniformalı birini görürlerse asil diye bağırmaları talimatı verilmişti. Dipnot asil sığınma. Hepsi giriş katındaki lokalde oturmuş, çay ve kahve içerek Eurosport kanalını izliyor, donuk ve tamamen teslim sınırlarında gezindiklerini gösteren ifadelerle taşlaşmış gibi oturuyorlardı. Birinci kata çıktılar ve Maya sırtında taşıdığı çantadan anahtarlarını çıkardı. Anahtarları elinde bir süre şakırdatarak kapının anahtarını buldu, kapıyı açtı ve Ketil içeri girdi. Hapishanelerde azılı mahkumların bulunduğu bölümü andırıyordu burası. Moldovyalı kadınlar kaçak göçmen statüsündeydiler çünkü. Moldova, Romanya ile Ukrayna arasına yerleşmiş bir huzur ülkesi, güvenli ülke olarak kabul ediliyordu. Böyle bir ülkeden gelince sığınma başvurusu kabul edilmiyordu. Maya'nın sesinde hayal kırıklığı da karışık bir çaresizlik hissediliyordu. Geri gönderilmeyi bekliyorlar. Yine onları kaçırıp satan adamların kucaklarına itilecekler. Ketil Maya ile aynı fikirde gibi görünmek için başını salladı. Öyle davranması gerekiyordu. Kampta elinde not defteriyle geçirdiği 15 dakikalık zaman Ketil'in eski gazeteci formunu bulmasına yetmişti. Gerçek habere ulaşmak isteyen ama oyunu kurallarına göre oynayarak zorunlu soru-cevap merasimini gerçekleştiren bir haberciydi şimdi. Esas konuşması gereken kişiye ulaşıncaya kadar sistemin parçası kişilerle konuşması gerekiyordu. Ketil'in tavırları gereklilikten daha çok bir refleksti. Zira Maya da Ketil'in gerçek amacından haberdardı. Ketil'in böyle davranması çevresine güven ve inandırıcılık yayıyordu. 10 metre kadar daha ilerledikten sonra Maya bir kapının önünde durdu, kapıya 3 kez vurdu ve kapının kolunu indirerek açtı. 3 metreye 4 metre büyüklüğünde küçük bir odaya girdiler. Kapının sol tarafında bir lavabo, içinde diş fırçası bulunan bir fincan ve el sabunu vardı. Lavabonun üzerinde bir ayna asılıydı ve Ketil kadının yüzünü ilk kez bu aynaya yansıyan görüntüsünde gördü. Lavabonun bulunduğu duvarın karşı tarafındaki yatak üzerinde oturuyordu. Sarışın ve uzun saçlıydı. Saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Yüzü hafif sivilceli ama düzgün ve güzeldi, sade giyinmişti. Üzerinde koyu renk bir kot pantolon ve boğazına kadar fermuarı kapatılmış turuncu bir bluz vardı. Maya İngilizce, bu Tatyana, Moldovyalıdır dedi ve ardından kadına dönerek Rusça bir şeyler söyledi. Ketil bunu hiç düşünmemişti. Dil sorunu çıkarsa ne yapacaktı? Maya'nın Rusça bilmesi büyük şanstı. ''Siz Rusça da biliyormuşsunuz.'' dedi Ketil Maya'ya gülümseyerek. ''Bizim işimizde iyi iletişim kurmak çok önemlidir. Tatyana, Moldovya'daki Rus azınlığa mensup.'' dedi Maya. Ketil döndü, artık kadının yüzünü aynadan değil karşıdan görüyordu. ''Merhaba.'' diyerek kadına elini uzattı ama kadın Ketil'le göze göze gelmemeye çalışarak kendine uzatılan ele baktı ve Ketil'in tokalaşma çabasına karşılık vermedi. Onun da tokalaşması gibi bir ihtimal yoktu adeta. Maya yine Rusça bir şeyler söyledi. Kadın tepki göstermedi. Başından çok kötü olaylar geçmiş. O yüzden tanımadığı erkeklerden korkuyor dedi Maya. Ketil ciddi bir ifadeyle Maya'yı onaylayarak başını salladı. Tatyana, Maya ve Ketil'in ne konuştuklarını anlamıştı sanki. Hafifçe yerinde doğruldu, ayağa kalktı ve Ketil'e elini uzattı. Tokalaşma çok gevşek ve kısa süreliydi. Tatyana yeniden yerine oturdu ve güvenilecek biri olup olmadığını çıkarmaya çalışıyormuşçasına Ketil'i süzmeye başladı. Yüz ifadesinden nasıl bir sonuca vardığını kestirmek mümkün değildi. Odanın diğer köşesinde yuvarlak bir ahşap masa ve bir koltuk vardı. Maya, Ketil'e oraya oturmasını işaret etti. Ardından Tatyana'ya dönerek yine Rusça bir şeyler söyledi. Tatyana evet diyerek cevap verdi. Ve Maya çantasından bir gazete çıkarıp masanın üzerine koydu. Jurnal gazetesinin geçen pazartesi günkü akşam baskısı 5. sayfayı aç bak dedi Maya. Ketil o sayfada ne bulacağını çok iyi biliyordu. Gazeteyi açtı. Michael'ın eski bir resmini görünce yutkunmadan edemedi. Onu 10 yıl önce en son gördüğünden kısa süre sonra çekilmiş olmalıydı resim. Michael resminde Ketil'in tanıdığı iyi kalpli yardım konvoyu şoförüne benziyordu. Bir an midesi bulanır gibi oldu. Sıra sende dedi Maya kol saatini işaret ederek zamanları kısıtlıydı. Ketil Tatyana'nın gözlerine bakarak gazetedeki resmi parmağıyla gösterdi ve kamyonu kullanan bu kişi miydi diye sordu. Evet dedi Tatyana. Ketil en azından bu kadarını anlamıştı. Tatyana daha sonra daha uzun bir cümle söyledi. Yol boyunca devamlı kamyonda olan bir tek oydu. Diğerleri değişiyordu. Nereden getirdiler sizi? Diğerleri kimdi? Tarif edebilir misin? Maya Ketil'in sorusunu ve ardından aldığı cevabı tercüme etti. Budva'dan, Karadağ'dan yani, kamyona orada bindirdiler bizi. Akşamları uyuyacağımız zaman ve arada bir kamyonun kasasına yiyecek attıklarında görüyorduk onu. Öteki adamlar kimlerdi, ne kadar yol gittiniz diye sordu Ketil. Maya Tatyana'nın biraz daha düşünmesine fırsat tanımak ve daha fazla ayrıntı vermesini sağlamak için Ketil'in sorusunu biraz uzatarak tercüme etti. İşe yaradı. Tatyana'dan uzunca bir açıklama geldi. Maya söylenenlerin hepsini Ketil'e çevirmek için arada bir Tatyana'yı durduruyordu. 3 gün hiç durmadan yol aldık. Cuma sabahından pazar akşamına kadar. Akşamları bizi kamyondan çıkarıyorlardı. Her iki akşamda depolarda ve terk edilmiş fabrika binalarında geceledik. Şiltelerin üzerinde uyuyorduk. Hem ilk hem ikinci gece binaların içinde uyuduk. Biz gelmeden şilteler serilmiş, yatacağımız yerler hazırlanmıştı. İki silahlı adam başımızda nöbet beklerken şoför de yandaki bir odaya giriyordu. İlk kaldığımız yerde tuvalete gideceğimiz zaman silahlı adamlardan biri yanımızda geliyordu. Fabrikanın arkasında bir yerdeydi tuvalet ve her yer ıssız, kapkaranlıktı. İkinci gece kaldığımız binanın içinde tuvalet vardı. Maya devam etmesini istedi ama Tatyana artık ne anlatacağını bilemiyor gibiydi. Ketil araya girdi. Adamlar kimlerdi? Tarif edebilir misin? Maya Ketil'in sorusunu tercüme etti ve Tatyana yeniden anlatmaya başladı. Hepsi birbirine benziyordu. Ya kel ya çok kısa tıraşlıydılar. 40 yaşlarındaydılar ve hepsi Sırp Hırvatça konuşuyordu. Müşterilerin arasında çok zengin Sırplar ve Ruslar vardı. Maya bunları da tercüme etti ve kendi yorumunu da ekledi. Ben sana Budva'yı daha sonra açıklarım. O zamana kadar hikayeyi toplamış olurum. Sen şimdi bununla zaman kaybetme. Ama iğnese bu kızın hikayesinin tamamını alacağıma söz verdim dedi Ketil. Tamam, benim odamda alırsın hepsini. Burada fazla kalırsak şüphe çekeriz. Ketil başını salladı ve Tatyana'ya döndü. Kaç farklı adam vardı? Maya neredeyse Ketil sorusunu sorarken çeviri yapıyordu. Tatyana uzun ve biraz tereddütlü bir cevap verdi. Maya Tatyana'nın cevabını açıkladı. Topu topu 5 adam görmüş, biri hariç hepsinin üzerinde deri ceketler varmış. Deri ceketsiz olanın üzerinde uzun bir pardüsü varmış ve ağzından sigara hiç eksik olmuyormuş. Hangi güzergahı izlediklerini biliyor mu? Hayır. Maya Tatyana'nın cevabının ardından kendi yorumunu yaptı. Slovenya'ya gelmeden önce Karadağ, Bosna ve Hırvatistan güzergahını ya da Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan güzergahını izlemiş olmalılar dedi. Maya bu cevabın ardından Tatyana'ya kendi bir soru sordu ve demek öyle ha diye cevap verdi. Son gün geceledikleri fabrika binasından ayrıldıktan kısa bir süre sonra şoförle deri ceketlilerden biri kamyonun kasasını açıp içeri kahvaltılık atarken Tatyana bir tepe üzerinde minare görmüş dedi Maya. Ketil biraz zaman kazanmak için anlıyorum dedi ve devam etti. Yani bu demek oluyor ki... Bosna'dan geçmişler, Müslüman Hırvat bölgesinden dedi Maya. Pazar sabahı. Maya soruyu Tatyana'ya havale etti. Tatyana biraz düşündükten sonra başını evet anlamında salladı ve cevabını biraz daha açıkladı. Slovenya'da öğleden sonra serbest bırakıldıkları günmüş dedi Maya. Mümkün olabilir mi böyle şey diye sordu Ketil. Ne demek istiyorsun? Soruyu tam anlamadım dedi Maya. Yarım günde Bosna'dan Slovenya'ya hem de ta Portoroz'a gelinebilir mi? Evet, Bosna'da Hırvatistan sınırına çok yakın, Müslümanya'da kendi deyimiyle boşnak bölgesi var. Oradan Hırvatistan üzerinden Portoroz sınır kapısına ulaşmak 3-4 saat sürer. Ketil biraz düşündü, Balkanlar haritasını gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Haritaya bakmayalı çok olmuştu. Maya, Ketil'in düşünmekte olduğunu görebiliyordu ama saygısızlık edip araya girmedi ve soru sormasını bekledi. Arabanın kasasını şehir içinde mi yoksa kırsal bir alanda mı açmışlar? Maya başıyla onayladı. Sanki sorulması gereken soruyu sorduğunu düşünüyordu. Soruyu Tatyana'ya tercüme etti. Şehirdeymiş, etrafta çok ev varmış dedi Maya. Bir haç olabilir ya da Velika Kladusa'dır. Belki de başka bir yerdir ama o bölgedeki en büyük Müslüman şehir Bihaç. Portoroz'la aradaki mesafeyi düşününce orası olması büyük ihtimal. Ketil ve Maya anlaşmışlar gibi demir parmaklıklı pencerenin üzerindeki saate baktılar ve Ketil hızla bir sonraki sorusunu sordu. Dar mı yoksa geniş otoyollarda mı gelmişler, yollar dönemeçli miymiş yoksa düz mü, hızlı mı yavaş mı gitmişler tarif edebilir mi? Tatyana cevap vermeden bir süre düşündü, sonra uzunca bir açıklama yaptı. Maya Tatyana'nın anlattıklarını özetleyerek Ketil'e çevirdi. Önceleri çok dönemeçli bir yolda yavaş gitmişler, karşıdan gelen birini kollar gibi. Yollar inişli çıkışlıymış, sonra birden hızlanmışlar. Bir ana yolda ya da otoyolda gibi. Sonra yine inişli çıkışlı bir yolda devam etmişler. Sonra uzun bir mola vermişler, belki sınıra gelmişlerdir. Ya da yol kenarında dinlenme alanıdır, Portoroz'a yakın. Ve orada adam kamyonun kasasını açıp onları serbest bırakmış. Adam, evet, şoför Michael Jensen dedi Maya ve Michael'ın gazetedeki resmini gösterdi. Ketil Tatyana'dan anlattıklarını biraz daha ayrıntılı anlatmasını istedi. Tatyana'nın yüzüne bir an mutluluk yayılır gibi oldu ama sonra ifadesiz bakışıyla anlatmaya devam etti. Maya gene Tatyana'nın anlattıklarını çevirmek yerine özetleyerek anlattı. O uzun molayı verdikten sonra 10 dakika kadar yol alıp durmuşlar, kamyonun kasası açılmış, şoför yalnızmış ve eliyle Portoroz'u işaret ederek ''Haydi çabuk kaçın kaçın'' diye bağırmış. Oradan ayrılmak için kamyona binerken kızlara ''Polise gidin, onlar size yardım eder'' demiş. Kızlar da Michael'ın dediğini yapmışlar. Şimdi de işte buradalar ve sınır dışı edilmeyi bekliyorlar. Polise gidip teslim olmanın karşılığını Slovenya devletinden sınır dışı edilerek alacaklar. Maya'nın kızgınlığı sesine yansıyordu. Ketil Maya'nın rahatsızlığını fazla önemsemedi ve hala vakit varken araya birkaç soru daha sıkıştırmak istedi. Polis buraya ifadenizi almaya geldi değil mi? Evet dedi Tatyana, soruyu anladığı belli oluyordu. Size ne sordular, siz onlara ne anlattınız? Maya'nın bu soruyu çevirmesi gerekiyordu. Tatyana soruyu duyunca gerildi, kollarını açtı ve sesi yükselip alçalarak konuşmaya başladı. Ketil bu sorunun cevabını Ines'ten almıştı ama Tatyana'dan da duymak istemişti. Neredeyse hiçbir şey sormamışlar. Kamyon şoförünün ölen adam olup olmadığını sormuşlar. Onu en son ne zaman gördüklerini sormuşlar. Kızlar da cevap vermişler. Kızlar daha da konuşacaklarmış ama polisler hiç umursamamışlar bile. Not da almamışlar. Geldikleri gibi ayrılmışlar. Maya devam etti. Kızların hepsinin hikayeleri en ince ayrıntılarına kadar yazılı var bende. Odamda sana veririm. İnes'e götürürsün. Avukatlardan da yardım istedik. Kızların sınır dışı edilmelerini engellemeye çalışıyoruz. Şansımız fazla değil ama denemeye değer. Maya lafını bitirince artık ziyareti sona erdirmeleri gerektiğini işaret etti. Ketil biraz düşündü, sorması gereken bir şey kalıp kalmadığından emin olmak istiyordu. Arabada sigara ve içki var mıydı diye sordu. Maya soruyu çevirdi. Tatyana hızla ve kısaca cevap verdi. Hayır. Ketil istediği bilgileri almıştı. Ines'le konuştukları her şeyi sormuştu. Ivo Grado ya yalan söylüyordu ya da ona da yanlış bilgi vermişlerdi. Ketil Maya ile aynı anda kalktı ve Tatyana'ya elini uzattı. Tatyana bu kez kendine uzatılan eli biraz daha uzun süre sıktı. Yardımların için çok teşekkürler dedi Ketil.
No problem dedi Tatyana.
Maya da Tatyana'ya teşekkür etti ve Tatyana yeniden yatağına oturdu. İlk geldiklerinde gördükleri gibi bırakıyorlardı kızı.
Ljubljana. Tivoli Parkı'nda yapılacak toplantı Miloš Grankeviç tarafından kararlaştırılmış ve son dakikada duyurulmuştu. Toplantının yapılacağı yer çok uygundu. Miloš Grankeviç için en azından bakanlığa çok yakındı. Ivo Gradon'un ise biraz yürümesi gerekecekti ama 15 dakikaya kadar orada olabilecekti. Tivolska Caddesi'nin altındaki tünelde adımları yankılanıyordu. Tünelin üstündeki caddede ise akşam trafiğinin yoğunluğu vardı. Ljubljana halkı işten çıkmış evlerine dönüyordu. Onunsa işi daha bitmemişti. Saat 5:30'tu ve kendisini nelerin beklediğini bilmiyordu. Üzerine düşeni yapmış Ketil Brandt'ı aramıştı. Ama Danimarkalı telefonu açmamıştı ve haliyle Grado toplantıda sorulursa anlatacak bir şey elde edememişti. Bakalım diğerleri ne anlatacaklardı? Tünelden çıkıp parkın ortasında halka şeklinde dizilmiş bankların arasına geldi. Grankeviç banklardan birinde oturmuş bekliyordu. Grado o anda sil içinde spor salonunun olduğu taraftan koşarak geldiğini gördü.
Bu kadar kısa sürede olmasına rağmen geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugünden itibaren ilişkimizi sıkı tutmalıyız dedi Grankeviç.
Siliç neredeler şimdi?
Şu anda Polonya'da bir oteldeler diye cevap verdi Siliç.
Ne yapıyorlar orada?
Mağaraları ziyarete gitmedikleri kesin.
Doğrudur. Sakin kafayla düşünüp durum değerlendirmesi yapıyorlardır herhalde.
Onların durumunda olsam ben de öyle yapardım.
Grado sen ona ulaşabildin mi?
Aradım açmadı. Telesekreteri çıktı. Mesaj bıraktım dedi Ivo Grado.
Yatakta düzüşüyorlardır dedi Siliç.
Arar herhalde. Başka ne yapacak dedi Grado.
Grankeviç umarım. Artık onları devreye sokmamızın zamanı geldi. Hem de burada Ljubljana'da. Bir saat sonra bir daha ara dedi ve devam etti. Buraya gelmesini ya da Zdenka'yı ziyaret etmesini sağla ki peşindekiler yeniden ortaya çıksın.
Siliç başıyla onayladı ama bir şey söylemedi. Her şeyi eline yüzüne bulaştırmış olmaktan utanıyordu hala.
Siliç'in sessizliği Grankeviç'i kışkırtmaya yetti.
Bizim olmadığımız yerde Sırpların olmasını kabul edemeyiz. Adamın bilgisayarını ele geçirip bir ışık yılı geri attılar. Daha da kötüsü, hatta felaket de diyebilirim, Brandt ve Sivonik'in yerlerini bilmiyorlar.
Telefon dinleme olanakları yok tabii adamların dedi Grado.
Daha fazla kendini tutamamıştı. Siliç de harekete geçmek için bu kışkırtmayı bekliyormuş gibi kes artık dedi. Telefonları dinlemeden nasıl yürüyecek? Sırplar elbette telefon dinlemesi yapamıyorlar. Sen benimle uğraşacağına bir an önce Brandt ve yanındaki orospuyu devreye sokmaya bak.
Siliç'in bağırarak Grado'yu azarlamasının ardından sadece yakında oynayan çocukların seslerinin bozduğu bir sessizlik oldu. Bir an sonra olan şey ise tıkanan ortamı açmaya yetti. Grado'nun telefonu çaldı. Arayan Ketil Brandt'tı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 154.